Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler, TGRT FM stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu haftada sizlerle beraber neşeli ve meraklı mevzuları ele alacağız. Ancak programa başlamadan evvel hepinizi, radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, eski Bayezid'in yamaçlarında kale duvarı gibi sağlam duvarlarla çevrili bir saray yükseliyor. Harabeleri son zamanda restore edilmiş bu saray, Doğu'nun, ülkemizin, hatta belki dünyanın en güzel, en enteresan abidelerinden birisi. Bunun için Doğu Bayezid'e zaten bu iş için gidilir. Gidenlerin de ilk işi İshak Paşa Sarayı'nı gözleriyle aramak olur. İshak Paşa Sarayı Yeni Doğu Bayezid'den yakın bir mesafede bir tepenin üzerinde heybetli bir saraydır. Ortadan silinmiş olan Bayezid şehrine tarih damgasını vuran bir yerdir. Sarayın uçurumlara bakan köşesindeki cami, ince minaresi, zarif kubbesiyle göz alıcıdır. Sarayın duvarları kale duvarı gibi sağlamdır. Görenler bu bir kale derlerdi. Zaten halk da ona kale demektedir. Değerli dinleyiciler, buralara ilk önce Çolak Abdi Paşa gelmiş ve şark hudutlarımızın bu kısmında bize düşmanca bakan komşularımıza karşı müdafaamızı temin edecek en mühim yerin burası olduğunu görmüş. Sarayını bir şato heybetiyle bu yalçın tepenin üzerine yaptırmış. Sonra İshak Paşa gelmiş. O da buranın stratejik ehemmiyetini bilmiş. Sarayı adam akıllı tamir edip hakiki manasıyla bir kale vaziyetine koydurmuş. İshak Paşa aynı zamanda zevk sahibi bir İstanbullu imiş. İlim ve irfan sahibi imiş. İstanbul saraylarının o eşsiz güzelliğini, sanat değeri taşıyan o güzelim yapılarını ve iç süslemelerini görmüş. Çolak Abdi Paşa'nın sarayını İstanbul sarayları biçiminde yenilemiş. İshak Paşa Şark'ta bir Osmanlı valisi. Erzurum'dan İran'a kadar olan bütün bu havaliye hükmedermiş. Tarihteki yerine Sultan 4. Murat zamanı denmektedir. Hakikaten mevki itibariyle aşılmaz duvarlarıyla efendim Osmanlı paşaları böyle İstanbul'dan aylarca uzaklıktaki vahşi dağlar ortasında kendilerini emniyet altına almak maksadıyla böyle sarayla kale arası bir bina yapmışlar. İşte İshak Paşa Sarayı da bir nevi bir Osmanlı şatosudur. Efendim tepeyi tırmanınca bir düzlükle karşı karşıya kalıyorsunuz. Düzlükte önünüzde İshak Paşa Sarayı'nın güzelim kapısı. İçeride bekçi var tabii. Bekçi İshak Paşa Sarayı'nda neredeyse İshak Paşa Sarayı gibidir. Çok güzel bir kapı. Kapı birinci avlunun sol tarafında, şimdi büyük bir cümle kapısından bir avluya giriyorsunuz. Avlunun sol tarafı saray muhafızlarıyla ahırlara tahsis edilmiş. Saraya gelen misafirlerin atları ve mekkareleri orada kalırmış. Sağda bir çeşme var, hala akıyor az bir su. İkinci avluya yine sütunlu, kemerli büyük bir kapıdan geçiliyor. Üstündeki kabartmalarda ayetler yazılı. Yerlere beyaz kesme taşlar döşenmiş. Sağ tarafta pek garip pencereleriyle bir kubbe yer alıyor. Bu kubbenin altında Çolak Abdi Paşa ile ailesi yatmaktadır. Bu sarayı asıl yaptıran kimse odur. Daha sonra İshak Paşa gelmiştir. Sarayı hem süslemiş hem de alınmaz bir kale haline getirmiştir. Ondan dolayı buraya İshak Paşa Sarayı derler. İlk yaptıran olmamasına rağmen ve avludaki mezarda Çolak Abdi Paşa'ya aittir. Yeri gelmişken sarayın avlu kapısının Som altından olduğu, Rus işgalinde Rusların alıp kendi memleketlerine götürdüğü rivayet ediliyor. Onun yerinde şimdi kütübüyoz bir kapı var dış avluda. Bu kapı hem efendim İshak Paşa Sarayı'nın hem de İshak Paşa'nın haşmetini sembolize etmektedir. Ancak ne çare ki sökülmüş ve buradan götürülmüş. Bunu Doğu Bayezidler ve sarayı gezdirenler anlatmaktadırlar. Dedi ki İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda iki tane çok zarif mezar var. Bu mezarlara küçük bir kapıdan giriliyor. Karanlık bir dehlizde taş merdivenlerden aşağı iniliyor. Yer altında genişçe bir mahzen var. Loş ve rutubetli. Toprak kokusu genizi tıkıyor. Her yer molozlarla dolmuş. Mezar odası bir mezdebelilik halini almış. Mahalle çocukları yangın yerlerinde kör kuyulara taş atarak eğlendikleri gibi buraya da sanki yukarıdan taş atmışlar da eğlenmişler gibi bir hava var. İçeride iki kabir var. Baş ve ayak uçlarına dikili mermerler kırılmış. Parçalar orta burada. İşte diyorsunuz bir vakit geniş ülkelere hükmetmiş olan insanların hazin kaderi. Ne bir mum diken var, ne bir Fatiha okuyan, karanlık. Ne çare ki gene Abdi Paşa şanslı, mezarı kaybolmamış. Hiç değilse muhafaza ediliyor. Karanlık da olsa, efendim mezbelelik de olsa mezar muhafaza ediliyor. Ziyaret edenlerden de Müslüman ziyaretçiler bir Fatiha okumadan buradan geçmiyorlar. Çolak Abdi Paşa mezarının yerle bir olacağını bilmiş gibi tutmuş türbesini de sarayı gibi tüm taştan yaptırmış. Sarayı gibi türbesi de yine sapasağlam ayakta duruyor. Her ne kadar kitabeleri kopmuş da olsa mezar taşlarının, türbeleri yerindedir ve bir Fatiha okuyacak kadar mezar olduğu bellidir. Vaktiyle sarayın bekçileri saraya nadiren de olsa gelen turistleri, ziyaretçileri gezdirirlerdi. Rehberlik ederlerdi. Şimdi İshak Paşa Sarayı'na gelen giden çok. Ağrı Dağı da burada olduğu için, hudut ticareti de yapıldığı için Doğu Bayezid yol üzerinde de şenlikli bir yer. Turist hiç eksik olmuyor. Bir Doğu şehri demezsiniz. Hatta vaktiyle vilayet merkezi Doğu Bayezid'di. Sonra Ağrı'ya taşındı. Bugün bile Ağrı'dan daha gelişmiş bir yerdir Doğu Bayezid. Şimdi küçük çocuklar, Doğu Bayezid'li küçük çocuklar size sarayı en ince yerlerine kadar gezdirirler. Ve teyip gibi ezberledikleri bilgileri de anlatırlar. O kadar ince teferruatları size söylerler ki başkası olsa bu teferruatı bilmez zannedersiniz. Saray vaktiyle iki kat imiş değerli dinleyiciler. 366 odası varmış. Mesela mutfak, hamurhane, fırın. Oradan bahçeye bir kapı iniyor. Baktiğiyle aşağıda bir bahçe varmış. Cennet misali bir bahçe. Harem halkı oraya çıkarmış. Sadece harem halkıydı. Yani valinin hanımlarının, kızlarının çıkması için bir hususi bahçe. Dikdörtgen birer duvar deliği haline gelmiş pencerelerden bakıldığı zaman önünüze derin uçurumlar, engin uzaklıklar açılıyor. Kartal yuvası gibi bir yer. Mutfaktan çıkıp da daracık taş bir koridora, sarayın öbür dairelerine doğru ilerliyorsunuz. İki yanda taştan odalar var. Her odada duvarlar içinde ocaklar var. Tabii eskiden soba yok, ocaklar yanıp orada ısınılıyordu. Mermer dumanlıkları dantelalı oymalarla süslü. Ocakların sıcak havası, dumanları duvarlar arasındaki boşluklarda dolaşır, odaları ısıtırmış. O çağda sıcak havalı kalorifer yapmışlar dağın başında. Zaten mutfak dairesine girmeden önce sarayın sıcaklığının su terazisi marifetiyle ayarlandığı, sıcaklığının ölçüldüğü bir yer var. Bugün kırılmış fakat vaktiyle orada camdan veya başka şeylerden bir mekanizmanın olduğunu tahmin ediyorsunuz. Yer çünkü o yok. Yeri gelmişken mutfakta sarnıç vazifesi görecek havuzlar var. Burada su muhafaza ediliyor ve sıcak günlerde bozulmaması gereken şeyler buraya sarkıtılıyor. Ayrıca mutfakta çok su ihtiyacı olduğu zaman da bu sarnıçtan su alınıyor. Sonra hamam ve harem dairesine geliniyor. Paşa hamamı yatak odasının yanına yaptırmış. Bugün ebeveyn banyoları gibi. Doğu Bayezid Kalesi içindeki bu sarayda İstanbul saraylarındaki, İstanbul konaklarındaki somaki mermer hamamlara benzer bir hamam var. Son derece güzel bir hamam. Göbek taşıyla, efendim mermer musluklarıyla. Yine orada hamamın yanında çok büyük tuvalet taşları gördük. Bugün hala muhafaza ediliyor. Bu tuvalet taşlarının efendim her biri bugünkü tuvalet taşlarıyla mukayese edilmeyecek derecede büyük. Tuvaletin deliği de bir anahtar şeklinde. Büyük bir yuvarlak ve ucunda ince uzun bir dikdörtgen şeklinde yapılmış. Buradan hamamdan paşanın maiyetini, erkanını toplayıp da meşveret meclisleri kurduğu büyük bir salona geçiliyor. Her yan baştan başa taştan. Duvarlarda ayet-i kerimelerden parçalar var. En usta hattatların elinden çıkmış olduğu belli. Taşlara kabartma olarak yazılmış. Bir yerde İshak meram üzere kerem kıldı cihanı, 1199 buna oldu tarih beyti var. Bu beyitle İshak Paşa şaire sarayın inşaına tarih düşürtmüş. 1099'da sarayın tamiratı bitmiş. 1100'de inşaat başlamış. 99 yıl sürmüş. Evet, inşaat 99 yıl sürmemiş. 1100 yılında, yani 1600'lü yılların sonuna doğru bina yapılmış. Bundan 99 yıl sonra da İshak Paşa zamanında da tamir edilmiş. Böyle anlıyoruz.
Sevgilim seyre çıkak, burada gel iç baharın. Sevgilim seyre çıkak, burada gel iç baharın. Gül açtın eşkimizin en şirin arzuların. Gül açtın eşkimizin en şirin arzuların. Anadır arzularak her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım tar keman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ aman yurdum. Anadır arzularım her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım tar keman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Bu çemenlerde gezir vakıfın şuh gözeli. Bu çemenlerde gezir vakıfın şuh gözeli. Ruhunu buradan alır Natavanın gözeli Ruhumu buradan alır Natavanın gözeli Anadır arzu alan her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikeman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzu alan her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikeman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Tarlalarında neçə qəhrəman evladı var Tarlalarında neçə qəhrəman evladı var Əməci güllər açan onların dünyadı var Əməci güllər açan onların dünyadı var Aranadır arzu alaq hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikəman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzu alan her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikəman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Bu çəmənlərdə gəzir vaqıfın şux gözəli Bu çəmənlərdə gəzir vaqıfın şux gözəli Ruhumu buradan alır Natavanın gözəli Ruhumu buradan alır Natavanın gözəli Anadır arzulara her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikəman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikəman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara her zaman Qarabağ Danışan dil dodağın tarikəman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum
Evet, bu paşanın meşveret salonundan paşanın hususi dairesine geçiliyor. Çok büyük bir salon burası da. Salondaki geniş bir pencere iç avluya bakıyor. Burada vaktiyle cemekan varmış, içeriye bol ışık girermiş. İleride duvara oyulmuş küçücük bir oda var. İçinde oymalı taşlarla süslü raflar var. Burası da paşanın kitaplığıymış. Sarayın içini... Kapıların üstlerini, duvarları, sütunları, ayet-i kerimelerle, beyitlerle, şiirlerle, taş oymacılığının en orijinal biçimleriyle süslemesi de paşanın çok ince zevk sahibi bir adam olduğunu gösteriyor. Demek ki alimlere, şairlere, sanat adamlarına değer veriyor, onları sarayında himaye ediyordu. Doğu Bayezid gibi bir yerde, bir Serhat Kalesi'nde, efendim bir Serhat Valisi'nin, Bu derece ince zevklere sahip olması da bizi Osmanlıların sahip bulunduğu üstün meziyetleri göstermesi bakımından enteresan.
Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
Değerli dinleyiciler, İshak Paşa sadece şairleri, alimleri himaye etmiyor, şiire ve ilme kıymet vermiyor. Aynı zamanda eski Türk misafirperverliğinin de sembolü olmuş. Sarayına sıra sıra bir sürü misafir odaları yaptırmış. Misafirhane kısmını da sarayın en panoramik yerine koymuş. Balkonundan dünyalar seyrediliyor. Misafirhanenin balkon kapısından bakıldığı zaman gördüklerinizi ömrünüz boyunca unutamazsınız. Başı dumanlı koca Ağrı Dağı bile birliktir. Aşağılara baktığınız zaman içinize korku düşer. Gözleriniz kararır. Uçurumlar uçacağınızı zannedersiniz. Sanki insanı çeken boşluklar varmış gibi. O kadar ürpertici fakat o derece zevk verici bir manzaradır. Misafirhanede vaktiyle balkon varmış, yıkılmış. Şimdi sadece kalın kütüklerden dayakları kalmış. Uçları oymalı arslan başlarıyla süslü. Sarayın en güzel yerlerinden birisi cami. Saray Camii'nin son cemaat yerinde apayrı bir güzellik var. Minaresiyle, kubbesiyle çok zarif bir cami burası. Koca kaleyi, koca sarayı bile gözlerde küçültüyor. Malum ecdadımız nereye gitmişler? Nerede oturacak bir belde, yaşayacak bir saray, müdafaa edilecek bir kale kurmuşlarsa oraya mutlaka bir de cami yapmışlar. Bu Serhat boyunda bir cami kubbesi, bir minare silüeti, Osmanlılığın bayrağı yanında İslamlığın da zaferini dalgalandırıyor İran hududunda. İshak Paşa, Osmanlı şatosunu kurarken bütün İslam aleminin halifesinin, padişahının adını da böylece abideleştirmiş. İçeri girdiğiniz zaman sarayın bütün damları, çatıları, kubbeleri, hatta kemerleri çökmüş bütün saray duvarlardan ibaret kalmış olduğu halde vaktiyle cami olduğu gibi ayakta. Kubbe o kadar sağlam, o kadar oturaklı yapılmış ki. Yukarıdaki renkli pencere camlarından içeriye ışıklar süzülüyor. Kubbe tavanındaki nakışlar görmeye değer. Burası gerçekten Türk süslemeciliğinin en ileri eserlerinden birisi. Arka tarafta caminin içine bakan bir balkon var. Orası kadınlara tahsis edilmiş. Kenarında bir de küçük kapısı var. Oradan da hareme inilirmiş. Caminin içinde ayrıca minareye çıkmak için de bir kapı var. Doğu Bayezid'de olduğunuzu unutuyorsunuz. İstanbul'daki Selahattin camilerinden küçük birinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Değerli dinleyiciler, camiden sonra başka bir kapıdan yine ikinci avluya çıkılıyor. Duvarda kırılmış bir sütunun içinde pişirilmiş topraktan kırmızı künkler var. Demek ki su yollarını sağlam yerler içinde emniyet altına almışlardı. Dağdan gelen basınçlı su bu künkler vasıtasıyla yukarıya ikinci kata çıkarmış eskiden. Caminin üstüne rastlayan yerde o vakitler bir de su deposu varmış, tıpkı bir havuz gibi. Sular oradan sarayın her yanına gider, sarayın her tarafında sular akarmış. Günümüzdeki binalarda da böyle su depoları var, su kesintisine karşı. Ama yıllar önce bu su deposu yapılmış, üstelik şimdiki gibi su motorları olmadığı, su yükselticileri olmadığı halde. Bu da gösteriyor ki ecdadımız su ile temizlikle yakından alakalı. Saray yapılırken bilhassa su yollarına bu derece emniyet verilmiş olması bize bunu gösteriyor. Üst katta neler yok ki? Merdivenlerle üst kata çıkıyorsunuz. Orada da çeşme, nöbetçi karakolu var. Helalar var, ahırlar var. Sarayda her şey düşünülmüş. Bu kalın ve yüksek surlar arasında yıllarca yaşamak mümkün. Saray bir memleket içi kadar büyük. Taştan ve mermerden başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Parmağınızı vuracak bir parça tahta bile yok. Yapan böyle yapmış. Dayansın da sonraki asırlara intikal etsin diye. Belki içinde yaşanıldığı zamanlar eşya olarak ahşap kullanılmıştı. Ama şimdi içinde ahşaba dair bir şey yok. Gerçekten de dayanmış. Ruslar işgal etmiş. Arada İranlar işgal etmiş. Ermeni isyanı olmuş. Dağ doruklarının fırtınaları, tipileri, sağanaklar, şimşekler, yağmurlar. Ve nihayet eski çağların yedi muazzam harikasını bile dünya yüzünden silip götürmüş olan zaman, bu Osmanlı yapısını bu yabancı ülkelerin yanı başından söküp atamamış. Damlar yıkılmış, kubbeler çökmüş, her taraf taşla, toprakla, molozlarla dolmuş, her yanı otlar sarmış, yine de her duvar, her kapı, her döşeme taşı olduğu yerde olduğu gibi ayakta kalmış. Dedik ya değerli dinleyiciler, İshak Paşa misafirperver bir vali. İçeri girdiğiniz zaman sağ tarafta camiye gitmeden önce büyük bir avlu var. Büyük bir salon var. Bu salon misafirhane, yemekhane. Burada büyük ziyafetler tertipleniyormuş. Bu misafirhane güzel dizayn edilmiş bir yer. Duvarları aynalarla doluymuş. Öyle ki herkesin önündeki yemeğin bitip bitmediğini bu aynalar vasıtasıyla hizmetkarlar yukarıdaki pencerelerden görürlermiş. Ve ona göre hemen hizmeti yaparlarmış. Şimdi bu aynalardan eser kalmamış, yerleri duruyor. Bu misafirhanede aynen duruyor. Ve oraya girdiğiniz zaman sanki uzun sofraların serildiğini, burada pek çok sayıda insanın davetlinin ziyafetlerde, ziyafet davetlilerinin bulunduğunu, yiyip içtiklerini, neşeli sohbetler yaptıklarını, hizmetkarların, halayıkların ellerinde tepsilerle efendim içeriye girip hizmet ettiklerini, yiyecek getirdiklerini ve borçları götürdüklerini görüyorsunuz. Aynaların olmaması büyük bir talihsizlik. Ama vaktiyle burada aynaların olduğunu bilmeniz bile sizin hayal aleminizi alıp bambaşka yerlere getiriyor. Değerli dinleyiciler, İshak Paşa Sarayı'nın manzarası çok güzel dedik. Hakikaten emsalsiz bir manzarası var. Yalnız şunu yeri gelmişken söyleyelim ki, kalenin hiçbir tarafından Ağrı Dağı'nı görmek mümkün değil. Doğu Bayezid demek Ağrı Dağı demek. Ağrı Dağı Doğu Bayezid'de. Zaten düzlük bir arazide yükselen sipsivri bir dağ. Fakat İshak Paşa Sarayı öyle bir yere konmuş ki Ağrı Dağı'nı oradan görmek mümkün değil. Bununla ilgili bazı efsaneler var. Bu kaleyi ilk yaparken işte bir genç ağanın kızını sevmiş. O da kendisine Ağrı Dağı'ndan yaz gününde kar getirmesini istemiş. Genç binbir zahmetle gitmiş, o karı getirmiş. Ondan sonra paşanın kızıyla evlenmiş. Paşanın yerine vali olmuş. Ondan sonra bu sarayı yaptırmış. Bu sarayı yaptırırken de ahdetmiş ki Ağrı Dağı'nı bu saray görmesin. Yani o çektiği zahmetleri hatırlamamak için Ağrı Dağı'nın asla görülemeyeceği bir yere bu kaleyi kurmuş. Hakikaten İshak Paşa Sarayı'ndan nereden bakarsanız bakın emsalsiz manzaralar görürsünüz. Fakat Ağrı Dağı'nı, Ağrı Dağı'nın o soğuk, kara satını ve başındaki beyaz karları göremezsiniz. Değerli dinleyiciler, saray kapısının karşısına düşen bir tepe var. O tepede saray kabristanı bulunuyor. Kabristanlar sessiz, ıssız ve yeşil dünyalardır. Bu dünyadan ayrıdır, bu dünyadan uzaktır. Kabristan dinlenecek yerdir. Fakat İshak Paşa Sarayı'nın kabristanında tek bir ağaç yoktur. Zaten burası dağ başı, bakımı zor bir yerdir. Ağaç bulmak zor, su dahi zor. Hele bugün Doğu Bayezid terk edilmiş, yeni bir Doğu Bayezid kurulmuş. Burada yaşayanlar 3'ü 5'i geçmiyor. Eski Doğu Bayezid'de tek tük evler kalmış, birkaç ev ancak var. İshak Paşa türbesini sarayın dışına yaptırmış. Eski zaman türbeleri mescitleriyle, yanı başlarında küçük kabristanlarıyla, selvileriyle, çınarlarıyla, çiçekli bahçeleriyle, şadırvanlarıyla, havuzlarıyla, çeşmeleriyle, sükun ve huzur dolu inzivalarıyla birer ahiret beldesidir. Şehirlerin bir kenarında ya da uzak sefer yollarının üstünde. İshak Paşa'nın türbesi böyle değil. Sadece küçük bir kabristan. Daha çok bir aile kabristanı. Hısımları, yakınları hep orada gömülü. Bakımsız. Kameliyelerle gölgeli, çiçeklerle süslü, yaseminlerle kokulu yeşil ve şirin kabristanlar, hazireler nerede? Şu koca sarayda hüküm sürmüş yiğit bir Osmanlı valisinin kabri nerede? Taşında ki kitabede Saki-i Cam-ı Ecel Çün irci'i kıldı nida yazıyor. Tarih düşürmüşler. Yani ecel şerbetini sunan kimse irci'i diye nida etti. Yani melekül mevt artık Rabbine dönme zamanı geldi dedi. Bunu mezar taşına koydurmuş. Edebiyata, sanata ve ilme düşkün bu Osmanlı valisi. Değerli dinleyiciler, İshak Paşa Sarayı'nın etekleri eski Doğu Bayezid'tir. Bugün yıkıntılarını görmek mümkün. Burada birkaç tane ev hala var. İshak Paşa Sarayı'nın arkasında Ahmed-i Hani Türbesi vardır. Ahmed-i Hani, İshak Paşa zamanında yaşamış büyük bir İslam alimi ve mutasavvıftır. Dedik ya, İshak Paşa alimlere, evliyaya, şairlere çok kıymet veriyordu. Ahmed-i Hani'ye de çok kıymet vermiş. Ahmed-i Hani burada tekke kurmuş, talebe yetiştirmiş, insanları irşad etmiş. Vefat edince de buraya defnedilmiş. Türbesi kahverengili, beyazlı. Buranın mahalli havasına uygun bir türbede yatıyor. İshak Paşa Sarayı'nın mermer taşları da böyle. Özellikle camisinin minaresi eski Selçuklu minareleri gibi beyazlı kahverengili taşlarla örülmüş Ahmedhane Türbesi de böyle. Yine İshak Paşa memleketinde ilim ve irfanın gelişmesi için o zamanların bir ilim merkezi olan Arvas'tan büyük alimlerden Abdurrahim Arvasi'yi buraya getirtmiş. Kendisi burada bir medrese kurmuş ve talebe yetiştirmiş. Abdurrahim Arvasi de burada vefat etmiş. Mezar Ahmedhane Türbesi'nin yanındadır. Ve onun soyundan gelen talebeler ve evliyalar da burada gömülüdür. Böylece Ahmedhane Türbesi ve etrafı da bir ilim mezarlığı halindedir. İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret edenler mutlaka Ahmedhane Türbesi'ne de uğrar. Buradaki sükûnu, huzuru bir nebze olsun teneffüs etmek isterler.
Çiçekleri yoldular, toprağın gözyaşlı.
Su bekliyor pınarlar, çınarlar tarisatlı. Çiçekleri yoldular, toprağın gözyaşlı.
Bak şu yağan yağmura, dedem Korkut ağlıyor. Batıdan esti rüzgar, töremi baltalıyor.
Bak şu yağan yağmura, dedem Korkut ağlıyor. Batıdan esti rüzgar, töremi baltalıyor.
Beyaz gömlek üstünde çiçekten nümeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri.
Beyaz gömlek üstünde çiçekten nümeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri.
Dökülürken üstüme annemin gözyaşları, zindan karanlığını ateş böceği sardı.
Dökülürken üstüme annemin gözyaşları, zindan karanlığını ateş böceği sardı.
Elde çiçek tozları kalbime sıcakladı, toplanın etrafına kalender obamızı.
Elde çiçek tozları kalbime sıcak bakın, toplanın etrafına kalender obamızı.
Beyaz gömlek üstünde çiçekten nümeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri.
Beyaz gömlek üstünde çiçekten nümeleri, beyaz karlar içinde açar kar çiçekleri. Soğuk karlar üstünde Asena'nın izleri, soğuk karlar içinde açar kar çiçekleri.
Bayezid'deki İshak Paşa Sarayı'na tahsis ettiğimiz bu haftaki Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya bir başka programda ve başka mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.